Ayrım 32, İnfaz, David Baldacci. Sayfa 396, 59. Bölüm. Devriye arabasından iki erkek polis çıktı. İkisi de 40'lı yaşlarda, şakaklarına beyazlar düşmüş, hafif göbekli tiplerdi. Biri sağdan, diğeri soldan arabaya yaklaştılar. Bogart camı indirdi, FBI rozetini çıkarmıştı çoktan. Polis cama doğru eğildi. "Nasıl gidiyor arkadaşlar?" "İyidir," dedi Bogart. Polis Bogart'ın rozetine baktı. "Evet, kasabada olduğunuzu duyduk. Burada bulunmamızın nedeni de bu zaten. Emniyet müdürü McClellan yaptığınız soruşturmada size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek istedi." "Bogart eksik olmayın," dedi, "ama şu an için herhangi bir yardıma ihtiyacımız yok gibi görünüyor." Yan koltukta oturan Decker camdan dışarıya, gözünü kendisine dikmiş olan polis memuruna bakıyordu. Adamın bir eli beylik tabancasındaydı. Decker başını hafifçe sallayarak gülümsedi. Polis memurundan hiçbir karşılık gelmedi. Bogart'ın tarafındaki polis profesyonel nezaket gereği, "Acaba zaman ayırıp müdürümüzle tanışmaya gelebilir misiniz? Kendisi burada olup biten her şey hakkında bilgi sahibi olmakla övünür. Sizi güzel kasabamıza getiren şey her neyse o konu hakkında size yardımcı olacağından emin olabilirsiniz," dedi. Polis bu sözleri bir rica olarak söylemiş olsa da ses tonundan hayır cevabının pek de hoş karşılanmayacağı anlaşılıyordu. "Bogart tabii," dedi. Devriye arabasını takip ederek Pierce'la toplantı yaptıkları karakoldan farklı bir karakola geldiler. Arabayı park ettiler, polislerin eşliğinde içeriye girip koridor boyunca yürüdüler. Polislerden biri üstünde emniyet müdürü Roger G. McClellan yazılı kapının önünde durup kapıyı tıklattı. Gür bir ses, "girin," diye seslendi. Polis memuru kapıyı açıp dördünü içeriye aldıktan sonra kapıyı arkalarından kapattı. Büro ahşap lambrilere ve güvenlik alanında çeşitli ödül ve takdir plaketlerinin bulunduğu raflarıyla oldukça genişti. Bir duvar ve camlı dolap, McClellan'ın yüksek mevki sahipleri, profesyonel sporcular, çoğu Amerikan folk müziğinden olmak üzere ünlü şarkıcılarla çektirdiği fotoğraflara ayrılmıştı. Odanın bir bölümünde deri koltuklar, rahat bir kanepe ve üstünde polis ve silah neşriyatı ağırlıklı olmak üzere çeşitli dergilerin bulunduğu bir sehpa göze çarpıyordu. Oldukça büyük, girift desenli oyma bir masanın arkasındaki kaidenin üstünde Mississippi eyalet bayrağı duruyordu. Amerikan bayrağı ortalarda görünmüyordu. Masanın arkasında aradan geçen yıllara rağmen formundan pek bir şey kaybetmemiş gibi görünen uzun boylu bir adam oturuyordu. Üstünde göğsü madalya ve şeritlerle bezenmiş üniforması vardı. Gri bıyığı bakımlıydı. Seyrelmekte olan saçlarını arkaya düz olarak taramıştı. Yüzü birkaç yüzyıl boyunca akan suyun aşındırdığı bir granit parçasını andırıyordu. Adam ayağa kalktı, herkesin elini tek tek sıkarken "Emniyet müdürü Clayland," dedi. "Lütfen oturun." Masanın çevresinden dolanıp grubu koltuk ve kanepenin bulunduğu bölüme yönlendirdi. Kendisi de bir koltuğa oturduktan sonra "içecek bir şey ister misiniz?" diye sordu. "Kahvemiz fena değildir ama şişe suyumuz da var." Bogart, Decker ve diğerleri teklifi nazikçe reddettiler. McClellan arkasına yaslanıp yüzlerine baktı. "Geldiğiniz için sağ olun. Tahmin edersiniz ki FBI buralara geldiğinde gözümü kulağımı dört açarım." "Kesinlikle. Anladığım kadarıyla Bayan Pierce'la konuşmuşsunuz," dedi Bogart. "Yok canım, buna gerek kalmadı ki. Burası küçük bir kasaba. Haber çabuk yayılır. Burada yerin gözü kulağı vardır." Uzun kolunu uzattı, sehpanın üstüne duran fincanı alıp kahvesinden birkaç yudum içti. Decker fincanın üstündeki Virtute et Armis yazısını fark etti. Dipnot, Latince Mississippi eyaletinin sloganıdır. Kahramanca ve silahlarla gibi bir anlamı vardır. McClellan, Decker'ın baktığını fark ederek "Büyük Mississippi eyaletinin sloganı," dedi. "Kahramanlık ve silahlar," dedi Decker.
"Latince bilir misiniz?"
"Hayır, bir yerde gördüğümü hatırlıyorum sadece." McClellan fincanı sehpaya bıraktı.
"Sizi buraya getiren nedir?"
Karşısındakileri şöyle bir taradıktan sonra bakışları Mars'ın üstünde durdu.
"Sizi tanıyorum ama siz FBI'dan değilsiniz."
"Değilim, benim adım Melvin Mars."
Vay be, demek o sizsiniz. Üniversitede oynarken izlemiştim sizi. Ben de Mississippi Üniversitesi mezunuyum. Orada futbol oynadım. Karşı karşıya gelmediğimize memnunum. Ferrari motorlu Mack kamyonu gibiydiniz. Sizin gibisini görmemiştim evlat.
Teşekkürler. McClellan konuşurken Decker gözlerini kapattı. Bir süre sonra zihninde bir ışık yandı ve bağlantıyı kurdu. Mississippi Üniversitesi. Gözlerini açtı. McClellan,
şeyiniz, durumunuz hakkında bilgi sahibiyim. Serbest kaldığınıza sevindim. Son derece büyük bir adaletsizlik olmuş dedi.
Mars kısa ve öz, yaşananları ben de öyle görüyorum diye karşılık verdi. McClellan dikkatini Bogart'a yöneltti.
Bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
Yeni yaşanmış bir olayla ilgili olabileceğini düşündüğümüz geçmişteki bir şeyi araştırıyoruz. McClellan başını salladı.
Bakın, zamanınızı boşa harcamayacağım ajan Bogart. İşim başımdan aşkın. Aynı şeyin sizin için de geçerli olduğunu tahmin edebiliyorum.
1968 yılında yaşanmış kilise bombalama olayı hakkında araştırma yaptığınızı biliyorum. Malumunuz olduğu üzere olay sonrası tutuklanan kimse olmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı tabii. Yıllar önce emniyet teşkilatına girdiğimde Kane Polis Müdürlüğü'nde görev yapan herkes gibi ben de olayı araştırmıştım.
Peki herhangi bir gelişme kaydedebildiniz mi?
Hayır, ama mesele bunun için geçmişten bugüne görevlilerin teşebbüste bulunmamalarında değil. O olay kasabanın namına sürülmüş kara bir lekedir. Böyle bir olayın üstündeki esrar perdesini kim aralamak istemez?
Ama aradan o kadar zaman geçti ki.
McClellan omuz silkti.
Peki siz bir şeyler bulabildiniz mi?
Bogart henüz yolun başındayız dedi. McClellan bakışlarını bir kez daha Mars'a yöneltti.
Bay Mars burada olduğuna göre kendisinin olayla bir şekilde bağlantısı olduğunu mu düşünmeliyim?
Henüz bilmiyoruz. Gideceğimiz daha çok yol, uğrayacağımız daha çok durak var.
McClellan, o duraklar nereler acaba diye sordu.
Mississippi'de değil, şu an birkaç eyaleti birden içine alan bir soruşturma yürütüyoruz. Mississippi'de yardıma ihtiyaç duyduğumuz anda arayacağımız ilk kişi siz olacaksınız.
Bundan daha fazla ne isteyebilirim ki?
McClellan ayağa kalktı, diğerleri de öyle. Bir kez daha el sıkıştılar. McClellan Mars'ın elini uzun uzun sıktı.
Hayatta ikinci bir şans elde edebildiğinize sevindim genç adam. Keyfini çıkaracağınızdan eminim. Gelecek geçmişten daha iyi olur umarım. Siz geriye değil, ileriye bakmaya devam edin. Güzel günler sizi bekliyor.
Mars yüzünde garip bir ifadeyle adama baktı, sonra başını salladı. Binadan çıkıp arabalarına geri döndüler.
James'in, evet adam yeterince kibar davrandı bize. O zaman neden biraz önce bir sosyopatla toplantıdan çıkmış gibi hissediyorum kendimi dedi.
Mars ve benden geçmişe değil, geleceğe odaklanmamı istiyor.
Decker, sanırım özellikle o mesaj hepimize yönelik bir mesajdı.
Bogart kasabada kendisinden habersiz kuş bile uçamayacağını net olarak ortaya koymuş oldu dedi.
Jameson, Pierce ona sağda solda kime ne sorduğumuz konusunda bilgi vermeye devam edecek. Muhtemelen Bayan Ryan'a fedailerinden bir ikisini gönderip zavallı kadını sorguya çektirecektir. Ryan adamlara 3 silahşörlerden bahsettiğini söylerse McClellan hedefteki kişi olduğunu anlayacak tabii dedi.
Bogart, bize birkaç ajan takviyesi yapmalarını isteyeceğim dedi. Burada cas cavlak ortada kalmışız gibi hissediyorum.
James'in, işe bu kadar hızlı girişmemeliydik belki. Ama olayın başlıca kahramanlarından birinin korkutucu emniyet müdürü olduğunu nereden bilebilirdik ki?
Decker, bu durumu belki lehimize çevirebiliriz dedi.
Bogart nasıl diye sordu.
Kuşları ürkütüp kaçırsın diye köpeği üzerlerine salarak.
Bogart, bu işi nasıl yapmayı öneriyorsun diye sordu.
Decker, otelde buluşuruz, orada anlatırım dedikten sonra arkasını dönüp emniyet merkezinin yolunu tuttu. 60. Bölüm. Decker birkaç dakika sonra yeniden McClellan'ın bürosunda adamın karşısında oturuyordu. Adam Decker'ı baştan aşağı süzdükten sonra evlat yanlış anlama ama FBI'de çalışmak için yeterince formda değilmiş gibi görünüyorsun dedi.
Bir de diyete başlamadan önceki halimi görseydiniz. Decker susup dikkatle emniyet müdürüne baktı.
McClellan, benimle konuşmak istediğiniz başka bir konu mu var dedi. Anladığım kadarıyla arkadaşlarınız yollarına gitti.
Onların yapmaları gereken başka işler var. Bense geri gelip sizinle konuşmak istedim.
Gerçekten mi? Ne hakkında?
4 silahşörler hakkında.
Anlamadım.
4 silahşörler hakkında.
3 silahşörler demek istediniz herhalde. Şu ünlü kitaptaki gibi. Yoksa gözden kaçırdığım bir şey mi var?
Ben daha çok yerel düşünüyordum aslında. Ve Charles Montgomery'yi 4. silahşör olarak gruba dahil ettim.
Kimi?
Onunla Mississippi Üniversitesi'nde futbol oynadınız değil mi? Çünkü sizinle aynı dönemde o da takımdaydı.
Tam olarak söyleyemem. Aradan çok zaman geçti. İnsan isimleri olayları unutabiliyor.
Ama onun hakkında endişelenmenize gerek yok. Öldü çünkü. Alabama'da elektrikli sandalyede infaz edildi. Ama bunu bildiğinizden eminim.
Hayır, bilmiyordum.
Kendimi yeterince ifade edememiş olabilirim.
Öyle mi?
Kane Lisesi yıllığında yazdığı gibi 3 silahşörler. Siz, Danny Eastland ve Thurman Huey. İki orta saha oyuncusu ve bir oyun kurucu olarak dümeni siz idare ediyordunuz. Huey oyun kurucuydu. Siz ve Eastland ise rakibi durduruyordunuz. Düzen iyi işliyor muydu bari?
Danny gücünden çok hızıyla ön plana çıkardı. Koşmak benim işimdi. Art arda 2 kez eyalet şampiyonluğunu kazandık. Mississippi'de futbol kiliseye gitmekten sonra en güzide meşgaledir.
Bundan eminim. Evet, 3 silahşörlerden bahsediyorduk. Hayat boyu dost kalmış kişilerden.
Bu konuşmanın nereye gittiğini anlayabilecek miyim acaba?
Bir deneyin bakalım. Montgomery'nin içkili araç kullanması, bu durumun görevdeki polislere yerlerini terk etme bahanesi vererek onun peşine düşmeleri ve küçük pis işinizi görmeniz için siz 3 kafalara fırsat yaratmaları sizin fikriniz miydi? Yoksa bu işi oyun kurucu Huey mi planlamıştı? Montgomery'nin rolü buydu çünkü. Tuscaloosa'daki siyahi insanların gelişmesi için Ulusal Birlik Bürosu'nu, daha sonra da burada Kane'deki kiliseyi koruyan polisleri üstüne çekerek görev yerlerini terk etmelerini sağlayan sarhoş sürücü.
McClellan Decker'a acırmış gibi baktı. Saçma sapan konuşuyorsunuz. İçkili olup olmadığınızı kontrol ettirmem gerekir mi?
Decker arkasına yaslanıp yüzüne mahsustan düşünceli bir ifade yerleştirdi. Aslında düşünecek fazla bir şey yoktu. Bu işin nasıl tezgahlandığını tam olarak biliyordu çünkü. Her iki bombalama olayında da polislerin dikkatini dağıtan kişi Chucky'ydi. Evet. Ama 4. silahşör Montgomery değil de Roy Mars ya da gerçek adı neyse o da olabilir. Siz onu kullandığı sahte Roy Mars adıyla değil, gerçek adıyla tanıyorsunuz. Adının ilk harfi A, soyadının ilk harfi C. Tüm bildiğim bu.
Decker öldürücü darbeyi vurmadan önce bir an duruladı. Kısa bir süre önce kendisiyle tanıştığımda bana gerçek adını söylemedi.
Bu sözler karşısında emniyet müdürünün verdiği fark edilebilir tek tepki, Decker'ın daha önce buradayken adamın yüzünde görmediği hafif tikti. Decker aklı karışmış gibi davranmaya devam ederek, ''Özür dilerim, kendisinin hala hayatta olduğunu belki bilmiyordunuz. Teksas'taki yanmış ev ve cesetler mi? Hepsi göz boyamacaydı ve Melvin'in işlemediği bir suç için 20 yılına mal oldu.'' dedi.
McClellan dudaklarını yaladı. ''Roy denen şu adamın hayatta olduğunu mu söylüyorsunuz?''
''Kesinlikle. Geçenlerde yatağımdayken gırtlağıma bıçak dayadı. Çok sağlam bir herif. Adamı gözünü bile kırpmadan öldürebilecek tiplerden. Ama siz onun hayatta olabileceğini biliyordunuz. En azından Montgomery Melvin'in hapisten çıkmasını sağlayan o itirafta bulunduğunda bunu tahmin etmiş olmalısınız. Montgomery'nin bunu yapmasının tek nedeni Roy'un ortaya çıkıp ona para yedirmesi olabilirdi. Roy ölmüş olsaydı böyle bir şey yapamazdı tabii. 3 silahşörler. Melvin hapisten çıksın diye tek bir kuruş vermezdi.
Aslına bakarsanız neden söz ettiğiniz hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Bunu net bir biçimde ortaya koyduğumu sanıyorum.
Meraklanmayın, üstümde dinleme cihazı filan yok. Böyle bir işe kalkışmış olsam bile muhtemelen kanunsuz addedilirdi. Ama benden konuşmaya devam etmemi istiyorsunuz değil mi? Dekor ayağa kalkar gibi yaptı. Yoksa çıkıp gideyim mi buradan? Siz bilirsiniz. McClellan ellerini iki yana açarak, ''Benim kitabımda daha çok bilmek, daha az bilmekten her zaman daha iyidir.'' dedi. Decker tekrar yerine otururken, ''Ben de olaya bu gözle bakacağınızı düşünmüştüm.'' dedi. ''Neyse Roy dediğimiz kişinin elinde sizleri suçlayacak deliller var müdürüm. Bunu duymak hoşunuza gitmiyor belki ama öyle. Onca yılın acısını sizden çıkaracak şeyler. Kolay olmayacağını biliyorum tabii.'' ''Delil mi var?'' ''Evet, sizi suçlayacak deliller. Bildiğiniz gibi cinayette zaman aşımı diye bir şey söz konusu değildir.'' ''Biliyorum tabii ama anlamadığım birkaç şey var.'' McClellan kıkırdadı. ''Bana göre çok hızlısınız.'' ''Buraya sizden itiraf almaya gelmedim. Böyle bir şey olmayacak. Kolunuza öldürücü dozda ilaç enjekte edilene dek siz aptalı oynamayı devam edeceksiniz.'' McClellan fincandan birkaç yudum aldı. ''Koca adam, sizi anlamakta yine güçlük çekiyorum. Adınız neydi?'' ''Amos Decker. Ohio State'te futbol oynadığımı biliyor muydunuz? Texas Üniversitesi ile oynarken Melvin sahayı bana dar etmişti. Gördüğüm gelmiş geçmiş en iyi top taşıyıcıydı ki içlerinden bazılarıyla karşılıklı da oynamıştım.'' Öne doğru eğildi. ''Müdürüm, mesele şu ki babasındansa Melvin'in her gün kramponlarını yüzümde patlatmasını tercih ederim.''
''Gerçekten mi? Nedenmiş o evlat?''
''Çünkü Melvin vicdan sahibi bir adam ama babası değil. Adamın sizlerin ona ihanet ettiğinizi düşündüğü açık. Onun izini bulmanız ve Texas'ta peşine düşmeniz adamın her şeyini kaybetmesine yol açtı. Roy karısını tüfekle vurmak zorunda kaldı. Sevdiği tek insan olan karısını, oğlu da hapse girdi. Ama bu Lucinda'yı kaybetmesinin yanında önemsiz kalıyordu tabii. Adamın aklı fikri intikam almakta şimdi. O akşam bıçağı boğazıma dayadığında hepinizin defterini düreceğini söyledi.''
''Öyle mi?''
''Bende hipermnezi var. Ne olduğunu biliyor musunuz?'' McClellan başını iki yana salladı. ''Hiçbir fikrim yok. Dikkat eksikliği gibi bir şeye benziyor. Kusursuz bir hafızaya sahip olduğum anlamına geliyor. İstesem de hiçbir şeyi unutamıyorum. Yani benim açımdan zaman acılara merhem olmuyor. Çünkü aradan ne kadar zaman geçtiğinden bağımsız olarak olan biten her şeyi sanki biraz önce yaşanmışçasına net hatırlıyorum.''
''Kulağa pek de hoş bir şeymiş gibi gelmiyor.''
''Aslına bakarsanız rezil bir şey.''
''Peki ben bundan ne anlam çıkarmalıyım?''
''Roy Mars'ta da benzer bir durum söz konusu olabilir. Ama onun hafızasında geçmişe ait unutamadığı tek bir anısı var karısı. Zaman karısının ölümüyle ilgili yaşadığı acılara merhem olamamış anlaşılan. Bu işte birilerini suçlaması gerekiyor. O birileri de siz üçünüz oluyorsunuz. Tabii bu gelecekteki esenliğiniz için hiç de hayırlı bir gelişme değil.'' McClellan öne doğru eğildi.
''Kusura bakma evlat ama sen beni tehdit mi ediyorsun?''
''Siz emniyet müdürüsünüz ama şunu kabul edin ki burası geri kalmış küçük bir kasaba. Meyhanede biranızı içerken veya restoranda hamburgerinizi yerken Roy gelip sizi öldürebilir. Hiç zahmet çekmeden yapabilir bunu. Danny Eastland ise daha zorlu bir hedef olabilir. Çünkü adamın parası var. Ama eninde sonunda o da eşek cennetini boylayacaktır. Çünkü peşinizde Roy Mars gibi bir psikopat varsa dağlar kadar paranız olsun bir şey değişmez. Tabii bir de başkentteki büyük senatör Thurman Huey var. Ama senato sözcüsü seçilmediği sürece onun da özel bir koruması olmayacak. Yani bam bam bam. Roy'un burada en büyük avantajı ölüm korkusu olmaması. Aslına bakarsanız ölmeyi istediğini bir de düşünüyorum. Ama oyunu tamamlayana dek bekleyecektir.''
''Siz bunu bir oyun olarak görüyorsunuz değil mi?''
Decker ayağa kalktı. ''Aslına bakarsanız hayır. Siz pislikler siyahilerin devam ettiği kiliseyi ve siyahi insanların gelişmesi için ulusal birlik bürosunu havaya uçurduğunuzda o insanlar bu olayı nasıl oyun olarak görmedilerse ben de görmüyorum.''
''Çok ciddi suçlamalarda bulunuyorsunuz. Size iftiradan dava açabilirim.''
Siz dava dilekçesini hazırlayana kadar ya Roy'un bir sonraki kurbanı olarak morg masasında yatıyor olursunuz ya da siz bana karşı açtığınız iftira davasını düşürmüş ve ölüm cezasıyla yargılanmanızın yolunu açacak delilleri toplamış oluruz. Decker kapıya varmıştı ki arkasına döndü. Ha, unutmadan bir şey daha. Roy Mars, Charles Montgomery'nin karısını öldürdü. Nedenini öğrenmenize gerek yok, bu kadarını bilin yeter. Cinayet için seçtiği patlayıcı öylesine gelişkindi ki polis hiçbir iz bulamadı. Bom! Kadın uçtu gitti. Sizin kilise olayında yaptığınıza benziyor değil mi? Merak ediyorum. Oradaki patlayıcıyı da o mu hazırlamıştı? Eğer öyleyse adam ne yaptığını çok iyi biliyor demektir. Decker etrafına bakındı. Belki buraya da bir tane yerleştirmiştir, kim bilir, ya da arabanıza veya evinize. McClellan, benden ne istiyorsun diye sordu. Müdürüm, mesele de bu ya. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Decker kapıyı açıp dışarıya çıktı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 407.